Ayrım 5, sayfa 85. Avrupalılar 15. yüzyıla kadar insan anatomisi hakkında da pek bir bilgi sahibi değillerdi. Salerno'daki tıp öğrencileri domuz kadavraları üzerinde çalışıyorlardı. Bu tür çalışmalar tıp bilimi için yararlı örnek olabilirdi ancak yetersizdi. Başarılı bir tıp eğitimi insan vücudu fizyolojisinin ve anatomisinin tam bilgisine dayanmaktadır. Afrikalı Konstantinus diseksiyon üzerinde durmuş ve insan anatomisi çalışmalarının canlandırılmasında katkıda bulunmuştur. Feodal toplum ve teknoloji. Orta Çağ Batı Avrupası, Asya, Avrupa ve Afrika'nın bazı bölümlerindeki büyük toplumlar arasındaki genişleyen ilişkiler ağına ortak olmaya başlayınca bu toplumlardan bazı yeni teknolojiler öğrendiler. 5. yüzyıldan itibaren Asyalı istilacılardan Orta Çağ tarımını teşvik etmelerine yardımcı olan yeni araçlar öğrendiler. Afrika'dan gelen yeni ürünler yiyecek üretimini yükseltti. Akdeniz'deki ticaret Araplarla iletişimi getirdi. Böylece örneğin ilk kağıt fabrikası gibi diğer teknolojik kazanımları arttırdı. Batılı alimler 5. ve 7. yüzyılda Bizanslılar ve Araplardan matematik, bilim ve felsefe gibi yeni dersler öğrendiler. Ortaçağ Avrupası'nın tarihini tarımsal bir devrim, yeni askeri teknolojiler ve güç üretimi için rüzgar ve suya bağımlılık gibi birbirleriyle ilişkili bir dizi teknik yenilik şekillendirmiştir. Erken Ortaçağ. Batı Avrupa Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla uzun süre acı çekmiştir. Ekonomik aktiviteler gelişmiş ve eski şehir devletleri gittikçe kaybolmuştu. Yaşam baskın bir şekilde kırsal ve tarıma bağlıydı. Para ekonomisi yok olmaya eğilimliydi ve yerel ekonomi veya tarımsal ekonomi daha yaygın bir hale geldi. Alışveriş azalmış, yiyecek maddeleri ve mamul maddeler düşük değerdeydi. Büyüklüğü ne olursa olsun bütün araziler nüfusun ihtiyaç duyduğu temel maddeleri ancak karşılayacak düzeydeydi. Roma İmparatorluğu'nun sona ermesinden sonra ortaya çıkan en belirgin durum büyük bir nüfus azalmasıdır. Gerçi her iki devrin nüfusunu yaklaşık olarak bile tespit etmek mümkün olmasa da gerçek olan bir şey varsa o da doğum azalışının ve ölüm oranının artışının Avrupa nüfusunu hissedilir ölçüde azaltmış olduğudur. Erken Orta Çağ boyunda İspanya'nın Arap ve Hristiyan bölgeleri arasında uçsuz bucaksız topraklar uzanıyordu. Fransa'nın kuzeyi, Almanya'nın orta bölümleri, Balkanların tümü, balta girmemiş ormanlarla kaplıydı. Bir zamanların kalabalık ve canlı şehirleri, hareketsiz ve az nüfuslu kasabaları haline almıştı. Eski devirlerin bereketli tarlaları kurumuştu. Tarım konusundaki bilgilerin gerilemesi ekilebilir toprak oranını azaltmıştı. Topraktan bir kez ürün alındıktan sonra tarla terk ediliyordu. Yetersiz çalışma biçimi ve asla kullanılmayan toprağı zenginleştirici maddeler yüzünden başaklar ne sık ne de bol taneli oluyorlardı. Özellikle de köy toprağının tamamı hiçbir zaman aynı zamanda hasat edilemiyordu. En geliştirilmiş toprak kullanımı yöntemleri bile her yıl işlenen toprakların en az yarısının veya üçte birinin dinlenmeye bırakılmasını gerektiriyordu. Çoğu zamandan adas ve hasat birbirlerini düzensiz bir şekilde izlemekteydiler. Bu durumda da kendiliğinden biten bitkiler kültür bitkilerinden daha uzun süre tarlalarda kalmış oluyorlardı. Böylece tarlalar aslında doğadan geçici ve kısa bir süre için kazanılıyor. Sonra bunlar tekrar doğaya dönüyorlardı. Bu tarlaların ötesinde onları çevreleyen, onların içine giren ormanlar, çalılıklar, çorak topraklar, büyük vahşi hayvanlar yer almaktaydı. Buralarda kömürcüler, çobanlar, keşişler ya da yasa dışı kimselerin dışında genellikle insana rastlamak mümkün değildi. Toplum yapısı parçalanmış, ufak topluluklar ekonomik ve askeri sorunlarını kendi aralarında çözümlemeye koyulmuşlardı. Her topluluk hatta her ailede kendi başına buyruktu. Tarımın gelişmesi için gerekli olan barış ve güvenlik, etkili merkezi otoritelerin henüz kurulamamış bulunduğu, Avrupa'da kısaca feodalizm denilen kurumların gelişip güçlenmesiyle sağlandı. Feodalizmin özü, örgütlenmemiş devletin bulunmadığı yerel düzeyde bir çeşit hükümet görevinin yürütmesiydi. 500 ile 1000 km² bir toprak parçası üzerinde en önemli ve güçlü kişi daha az toprağa sahip olanların koruyuculuğunu üstlenmiş ve onlar da bu kişiye bağlılık sözü vermişlerdir. Böylece feodal, lord, vasal ve toprağa bağlı köylüleriyle feodalizm ortaya çıkmıştır. Derebeyleri topraklarında elde edilen üründen kendi paylarına düşen bölümü kendi topraklarında tüketmek zorundaydılar. Çünkü elde edilen ürünü başka bölgelerde taşıyacak araçları yoktu. Köylüler kendi köylerinin dışında başka köylerin, şehirlerin de bulunduğundan habersizdiler. Para henüz yaygın değildi, üstelik değeri de güvenilir gibi değildi. Alışveriş daha çok değiş tokuş şeklinde yapılıyordu. Seyahat etmek, haberleşmek büyük yüreklilik isteyen bir işti. Erken Orta Çağ'ın önemli bir özelliği de yolları yetersiz ve güvensiz olmasıdır. Romalılardan kalmış olan yollar bakımsızlıktan bozulmuş, kullanılamaz hale gelmiştir. Zamanın hava şartlarının etkisiyle eskimiş, köprüler kendi kaderlerine terk edilmişti. Bunların onarımı konusunda hiçbir çalışma yapılmıyordu. Bu devirde ticaret ya da askerlik bakımından önemli olan merkezler kalmamıştı artık. Doğru dürüst bir başkent bile yoktu. Ortada şehir olamayınca bunların birbirleriyle ulaştırılmasının sağlanması da söz konusu olamazdı. Zamanımızla kıyaslandığında o dönemki insanların ulaşım hızı sıfıra çok yakın olarak gözükmektedir. Bugünkünden farklı olarak ulaşım hızı o devirde karadakine nazaran denizlerde çok daha yüksekti. Rüzgarsız bir günde bir gemi ortalama 100-150 kilometre nefes alırken, karada ise günlük kat edilen mesafe 30-40 kilometreye ulaşıyordu. O dönemin karayolcuları olarak da denklerle yükü tüccar kervanları, şatodan şataya veya manastırdan manastıra dolaşan büyük senyörleri anlamak gerekmektedir. Kötü ve güvensiz olan bu yollar tamamen boş da değillerdi. Tersine ulaşımın güç olduğu yerlerde insanlar gereken şeyleri getiremedikleri zaman kendileri onlara gitmeyi daha kolay görmekteydiler. Bir devleti bir sarayın dibinden yönetmek o devirde imkansızdı. Bir ülkeyi elde tutabilmek için usanmadan her yönde koşuşturmak gerekiyordu. Erken ortaçağın kralları yolculuk yapmaktan ölmüşlerdi. Ayrıca her biri birer gezgin olan tüccarlar, hiçbir zaman alıcı veya satıcıyı aynı yerde bir araya getirme olanağına sahip olmayan, ayrıca yeterli sayıda alıcının da bulunmadığı bir çağda kazançlarını daha bayır dolaşarak sağlamaya çalışıyorlardı. Bilime ve erdeme susamış rahip adayları, arzuladıkları bir hocaya ulaşabilmek için Avrupa'yı kat etmek zorundaydılar. Seyahat edenlerin çoğu ya atla ya da yaya olarak seyahat ediyorlardı. Atın seyahat eden kişiye zaman kazandırmasına karşılık kimi engelleri aşmada karşılaştığı zorluk, birçok kimselerin yaya seyahat etmeleri sonucunu doğuruyordu. Bolu ağaçlı ormanlar, derin akarsular, sarp tepeler ve dağlar atlı yolculuklar için büyük engel meydana getiriyordu. Öte yandan at değiştirmek, dinlenmek için konak yerlerinin bulunmayışı da atlı yolcular için zorluk doğuruyordu. Bu zorluklar atın öneminin azalmasına yol açmıştır. Tüm feodal çoğu boyunca çalışan, oldukça düzenli tek posta servisi Venedik'te İstanbul'u birbirine bağlayan idi. Posta hizmeti batıya tamamen yabancıydı. Roma'da miras alınan modele göre bir bağlantı ağı kurma konusundaki son çabalar Karolenj İmparatorluğu ile beraber yok olmuştu. Bu imparatorluğun gerçek mirasçısı olan Alman hükümdarlarını da gerek otorite sağlayamamaları, gerekse de yeterli bilgi düzeyine sahip olamamaları yüzünden geniş toprakların yönetimi için son derece gerekli olan bu kurumu canlandıramayıp genel çözülmenin içinde yerlerini almışlardır. Birinci feodal çağın Avrupa'sı tamamen içine kapanmış bir tarzda yaşamıyordu. Avrupa uygarlığı ile komşu uygarlıklar arasında birçok alışveriş yolu bulunmaktaydı. Bunlardan en canlısı büyük bir olasılıkla Avrupa'yı Müslüman İspanya'sına birleştireniydi. Bunun böyle olduğunun en iyi kanıtı kuzeye Pireneler yoluyla giren ve sonradan taklit edilecek kadar arınılan altın paranın Arap altınları olmasıdır. O dönemlerde Batı Akdeniz artık uzak mesafeli denizciliği tamamen bırakmıştı. Doğu ile olan başlıca ilişki yolları artık başka yerdeydi. Bunlardan deniz yolu olan birincisi Bizans'ın bir parçası görünümünde olan Venedik'in bulunduğu Adriyatik denizinden geçiyordu. Orta Doğu'nun şalları, altın ve gümüş eşyaları deniz yoluyla Venedik'e geliyor. Buradan bütün Avrupa'ya yayılıyordu. Venedikli tüccarlar mallarını daha çok Almanya'ya ve özellikle Prag'a götürüp satıyorlardı. Karada ise epeydir Macarlar tarafından kapatılmış olan Tuna yolu hemen hemen çöle dönmüştü. Fakat daha kuzeye doğru Bavyera'yı Büyük Prag pazarına bağlayan, buradan da Karpatların kuzey eteklerinden geçip Kiev'e kadar uzanan yollar canlıydılar. Bu yollarda hareket eden kervanlar dönüşte Asya ve İstanbul'un çok değerli ürünleriyle yüklü oluyorlardı. Avrupa ile Doğu ülkeleri arasında bir alışverişten söz etmek doğru olmaz. Aslında tek tarafta bir ticaret söz konusuydu. Satacak malı olmayan Batı açısından bu ticaret hep açıkla kapanmaktaydı. Batı, Doğu Akdeniz ülkelerinden hemen hemen yalnızca lüks mallar almaktaydı. Yükte hafif, pahada ağır bu mallar, taşımanın risk ve maliyetini karşılayacak değerdeydiler. Batı ise bunlara karşılık olmak üzere köleden başka sunacak herhangi bir malı bulunmamaktaydı. Esir ticareti kazançları ise değerli maddeler ve baharat ithalatını karşılamaya yetmiyordu. Bu durumun sonucu olarak yavaş bir gümüş ve daha çok altın kanaması ortaya çıkmaktaydı. Bazı tüccarlar hiç kuşkusuz servetlerini bu uzak ticarete borçluysalar da toplumun bütün nakit para olanaklarını tüketmeden başka bir şey elde edemiyordu. Öte yandan yeni değiş tokuş eğilimlerinin arttığı da görülüyor. Günlük gereksinimler için kumaş üretiminin Kuzey Denizi kıyılarında geliştiği görülüyor ve dışarıya satılmaya başlanıyor. Bunun gibi 16. yüzyılın sonlarında Frank tacirleri Müslüman pazarlarında sürekli olarak silah satımına başlıyorlar. Kuzey Galya'nın yetkin demircilerinin ve pagan ülkelerden esir alınmış kölelerin ürettiği şeylerdir bunlar. Gizli bir ticarettir ama karlıdır. Ticaretin ılımlı da olsa canlanışı ve yeni yönelişleri ilk sonuç doğuruyor. Önce 754 ve 770 765 ile 820 yılları arasında frank parasından bir reforma gidiliyor. Altın ve gümüş, Arap ya da Sicilya paralarının dolaşımı karşısında krallar sürekli altın para basımına başlıyorlar ve Müslüman para sistemine bağlayarak frank gümüş parasının durumunu düzeltip karlılığa başvuruyorlar. Bu düzeliş iç ticareti de canlandırıyor. Ticaretteki bu canlanış doğal olarak kent yaşamında belirli bir canlanışa yol açmıştır. Ne var ki büyük boyutlu gelişmeler değildir bunlar. 15. yüzyıldaki büyük açılışın habercileridirler. Aslında bir tarım ekonomisidir bu. Kentler silik bir rol oynamaktadır. Değerli madenler çoğunlukla mücevherat hazinelerinde hareketsiz beklemektedir. Herkes ek bir yarar kaygısı düşünmeksizin günlük gelişimini düşünmekte. Bunun için de tüm gereksinimlerini ektikleri topraktan çıkarmaya çabalamaktadır. Yüksek Ortaçağ. İlk işareti daha Karolenj döneminde görülen ama Norman, Müslüman ve Macar istilalarının bir yüzyıldan fazla bir zaman engellendiği iktisadi etkinin yenilenişi Avrupa'da bin yılı dolaylarında kesinlikle kendini belli eder. İşte bu sıralardadır ki kırsal kesimde büyük sonuçları olacak çeşitli teknik yenilikler hıza yayılır. Aslında uzun zamandan beri bilinen, sadece o tarihe değin uygulanışı sınırlı kalmış yöntemler batıda yayılmaya başlar. Ortaçağ batısının büyük atılımı, tarımdaki uygulamaları temelden yenilenişine sıkı sıkıya bağlıdır. Bir bakıma gerçekten bir devrimdir bu. Pek hızlı değildir ama daha az zahmete katlanarak daha fazla şey üretmenin yollarını açıp iktisadi yaşamın koşullarını alt üst eder. Tanilli 1999-246 Avrupa Tarım Devrimi. Kuzey Avrupa'nın benzersiz ekolojik koşullarına uydurulan benzersiz bir teknolojik yenilikler dizisiyle başlamıştır. İç içe geçmiş çeşitli teknik yeniliklerin ilk göze çarpanı akarsuların itici gücünden yararlanma girişimleridir. Su değirmeni canlanmış, onun harekete geçişiyle de kolla çalışan değirmen taşı yararsız hale gelmiş ve bunlar için harcanan el emeği daha yararlı işlere ayrılmaya başlanmıştır. 5. 6. ve 7. yüzyıllarla birlikte Batı ilk mekanik devrimine tanık olmaktadır. Devrim kelimesinden rüzgar ve su değirmenlerinin artmasının yol açtığı dönüşümlerin bütünü anlaşılmaktadır. Bu ilksel motorlar hiç kuşkusuz bir su dolabı için 2 ila 5 beygir gücünde bir rüzgar değirmeninin kanatları içinde bazen 5, en fazla 10 beygir gücünde olan minik kuvvetlerdir. Fakat enerjiden yana fakir bir ekonomide bunlar önemli bir güç katkısını temsil etmektedirler. Avrupa'nın ilk gelişmesi esnasında kesin bir rol oynamışlardır. Daha eski olan su değirmeni, yel değirmenine göre çok daha yüksek bir öneme sahiptir. Rüzgarın düzensizliklerine değil de daha az kaprisli olan suya bağımlıdır. Eskiliği, nehir ve ırmakların çokluğu, su birikintileri, İsaileler bir dolabı döndürebilecek kanatlı veya pahalı kemerlerin çokluğu nedeniyle daha geniş ölçekte kullanılmıştır. Değirmenleri daha kullanışlı ve verimli hale getiren değişim çarkların bulunmasıdır. Çarklar sayesinde yavaş akan nehirlerde bile değirmen taşını hızlı döndürmek mümkün olmuştur. Hristiyan Batı köle gücünden yararlanarak su çarkından olabildiğince sarıldı. 15. yüzyıl sonlarında İngiltere'de 5600 su değirmeni çalışmaktaydı. Milattan sonra 1. yüzyıldan beri aygıt inşasında kullanılmakta olan dirsekli makaradan yararlanılarak makinelerde gelgit hareketi elde edilmeye başlandı. Su çarkı yalnızca öğütme, yağ sıkma ve bileyleme için değil, ayrıca çekiçhanede, hızarhanede, tokatlama atölyesinde ve körüklerde de yürütücü kuvvet makinesi olarak kullanılmaya başlandı. Körüklü su çarkı geç orta çağda dökme demir üretimini gerçekleştirdi. Tarımdaki teknik gelişmelerden bir diğeri de ağır sabanın kullanılmaya başlanmasıdır. Roma İmparatorluğu zamanlarında Kuzey Avrupa'nın düzlükleri bataklıklarla ve ormanlarla doluydu. Çiftçiler tarımsal etkinliklerini iyi drenaj edilmiş yamaçlarla ve geçirgen topraklarla sınırlamışlardı. Kuzey Avrupa yağışlı iklimi ve zayıf drenaj teknikleri nedeniyle yılın büyük bir bölümü toprakların aşırı su çekmelerine yol açıyordu. Orta Doğu'nun ve Akdeniz'in kuru ikliminde geliştirilen sürme metotları özellikle kireçli ve kumlu topraklar haricinde Kuzey Avrupa'da yetersiz olduğu görülmüştü. Drenaj problemi nihayet ağır sabanın kullanılmasıyla çözüldü. Tekerlekleri ve demirden bir kesicisi olan ağaç ve demirden yapılmış bu çok büyük pulluk toprağı kök hizasından yarıp çeviriyor ve bir yarık açarak çaprazlama sürmeyi ortadan kaldırıyordu. En düz arazide bile suyun belirli bir yerde toplanmasını, dolayısıyla kuru kalan yerde tarım yapılabilmesini sağladı. Ağır sabanın karşılaştığı sürtünme çok fazla olduğu için çekilmesinde kullanılan öküzlerin sayısı 8'e kadar çıkıyordu. Ağır saban Avrupa'nın yağışlı ovalarında ekim yapılmasını sağlayarak tarımsal üretimi arttırmıştır. Tarımsal üretimini arttırmasına katkıda bulunan ikinci bir yenilik, öküzün yanında atın da kullanılmaya başlanmasıdır. İlk kez 5. yüzyılda Kuzey Avrupa'da uygulanan koşum takımı ağırlığı atın omuzlarına vererek onların pulluk ve yük arabalarını daha etkili bir şekilde çekmelerini sağlamıştır. Aynı zamanda ikili koşum takımının ortaya çıkması birden fazla atın birbirine bağlanmalarına imkan vermiştir. Atın alanında ilk kez ortaya çıkmasıyla atların çekiş gücü artmış ve tırnakları korunmuştur. Öküzden daha hızlı olan atlar yaşamın temposunu yükseltmişlerdir. Tarlalar daha hızlı sürülmüş ve yük arabaları daha yüksek hızla uzak mesafelerde çekilmiştir. Antik çağlarda at askeri hayatta devrim yaparken 5. yüzyılda tarım tekniklerinde aynı etki yaratmıştır. Malikane refahı artmış, kırsal nüfus yükselmiş ve köyler hacim olarak büyümüştür. Orta çağlardaki tarım devriminin başka bir bileşeni ise üç tarlalı dönüşüm sistemiydi. Eski Akdeniz bölgelerindeki klasik iki tarlalı sistemde tarlaların biri ekilirken diğeri nadasa bırakılıyordu. Avrupa ovalarında ortaya çıkan yeni üç tarlalı düzende ise ekilebilir arazi üç bölüme ayrılıyor ve üçer yıllık evreler halinde dönüşümlü ekim yapılıyordu. İki tarladan birinde kışın buğday ürünü, diğerinde ilkbaharda yulaf, bezelye, fasulye, arpa ve mercimek ekiliyor, üçüncüsü ise nadasa bırakılıyordu. Bu yeni teknolojiler kimi ilerici, kimi de sorunlu çeşitli toplumsal sonuçlar doğurmuştur. Derin pulluk, yeni arazilerin özellikle de Avrupa ovalarındaki zengin alüvyonlu toprakların ekimine olanak vermiş ve bu durum Avrupa tarımının orta çağlarda kuzeye doğru yönelmesinin açıklanmasına yardımcı olmuştur. Daha sonra ağır pulluk ve birlikte kullanılması gereken öküz takımı, pahalı olduğu ve her köylünün ya da çiftçinin kapasitesini aştığı için ortak mülkiyet altında toplumsal tarım ve hayvancılık ortaya çıkmış ve böylece Orta Çağ köyü ile malikane sistemi Avrupa toplumunun temeli olarak Fransız devrimine kadar somutlaşmıştır. Aynı şekilde atlara geçiş, bu hayvanlar daha büyük bir yarıçapta çalışabildikleri için muhtemelen toplumsal yönden daha fazla farklılık ve doyuruculukta bir köy yaşamının bulunduğu, daha büyük köylerin oluşmasına olanak vermiştir. Atlar taşıma maliyetlerini de düşürdüğü için bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonomilere daha fazla katılabilmiştir. Üç tarlalı dönüşüm sistemi önemli üstünlükler getirmiştir. İlkbahardaki sebze ve yulaf hasadı, Avrupa'daki sıradan insanların beslenmelerini önemli ölçüde iyileştirmiştir. Üç tarlalı sistem, aynı zamanda Avrupa tarımının verimliliğini %33'ten %50'ye yükseltmiş ve böylece elde edilen olağanüstü yiyecek fazlası Orta Çağlıların en iyi zamanlarında Avrupa'nın ve Avrupa kentlerinin gelişmesini sağlamıştır. Ayrıca bugün Hollanda ve Belçika'nın bulunduğu Flander düzlüklerinde ve hemen hemen aynı zamanlarda yel değirmeninin kullanılması da mevcut enerji kaynaklarını artırmıştır. Haçlı seferlerinden dönenler yer değirmenlerine ilişkin bilgiyi Avrupa'ya aktarmışlardır. Avrupa yel değirmenleri yatay çarklıydı ve hareket iletimi dişli çarklara yapılıyordu. Hayvan gücüyle çalışan ağır sabanın ve ürünün öğütülmesi için rüzgar gücünün kullanılması, Kuzey Avrupa düzlüklerinde gıda maddelerinin hızla artmasına ve bu da doğal olarak nüfusun birikmesine yol açmıştır. 15. ve 16. yüzyıllar arasında tüm Avrupa'da ekilebilir alan son derece genişledi. Tarım alanlarının genişlemesiyle ortaya çıkan ürün fazlası, eski Akdeniz uygarlık merkezlerini çok aşacak olan Batı zenginliğinin, gücünün ve kültürünün temeli olacaktır. Diğer bir teknik gelişme de yük vinçlerinin kullanılmaya başlanmasıdır. İnşaat ustaları kiliselerin ve kalelerin yapımında taşları kaldırmak için vinç kullanmışlardır. Yunan ve Roma vinçleri ayrıntılı bir aletti. Kablolar makaralardan geçiyor, insan gücüyle döndürülen büyük bir tekerleğe gergin bir şekilde bağlanan halat takımıyla çalışıyordu. Bu tür vinçler ortaçağ kentlerinde özellikle limanlarda gemilere mal yüklemede ve indirmede yaygın olarak kullanılırdı. Bu teknik yeniliklerin yanı sıra denizcilik ve gemicilik tekniğinde de bir takım gelişmeler olmuştur. Erken ortaçağ gemiciliğine ilişkin bilgi düzeyi oldukça sınırlıdır. 15. yüzyılda olaylarına gelindiğinde, geç Roma döneminden beri gemi yapımcılığına bir dizi önemli değişiklik meydana gelmiştir. Gemiler küçülmüşler ya da en azından Roma İmparatorluğu'nun tahıl taşıyan o büyük gemicilere ortadan kalkmıştır. Ayrıca gemi yapımcıları da çok güçlü gemiler üretmeye yaramakla beraber, gerek iş gücü becerisi, gerekse yapım süresi bakımından maliyeti yüksek olan ve büyük emek gerektiren eski gemi yapım tekniğini terk etmeye başlamışlardır. Bunun yerine önce geminin kaburgalarını yapıp sonra kaplamaları kaburgaya çakmaya başlamışlardır. Bu değişiklik 15. yüzyılda daha geçiş aşamasıydı. Ama 16. yüzyıla gelindiğinde tamamlanmıştır. Aynı dönemde neredeyse bütün büyük gemilere itme kuvveti sağlayan kara yelkeninin yerine üçgen Latin yelken almaya başlamıştır. 16. yüzyıldan itibaren İtalyan, daha sonra da Hristiyan batının diğer bölgelerindeki yelkenli gemilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ortaya çıkmaktadır. İtalyanların yaptıkları gemilerin boyutları büyümektedir. Birinci Haçlı Seferi sırasında gemilerin gerek büyüklükleri, gerekse teknolojik yeterlilikleri bakımından İtalyanların geçici de olsa öncü oldukları görülmektedir. İtalyan tersanelerinde genellikle iki, bazen de üç güvertesi olan büyük yuvarlak gemiler yapılmaktaydı. Bu dönemde gemi yapımına ilişkin gelişmeler, gemilere kökten yeni özellikler kazandırmak yerine boyutlarını büyütmek, uzun zamandan bu yana kullanılmakta olan tasarımda oynama yapmak şeklinde olmuştur. Gemilerin büyümesi temel nitelikleri değiştirmemiştir. Gene her direkte sadece bir Latin yelken bulunmakta, arkada bodoslamasındaki dümen yerine gene arka tarafta bulunan yönlendirme kürekleriyle manevra yapmaktadırlar, omurgaları derin değildir. 15. yüzyılda kuzeyde kürekçisiz geniş yelkenli gemiler ortaya çıkmaya başladı. Böylece köle yemeğinin aşılamasında yine bir savaş kazanılmış oldu. Kolay kullanımlı döner arka dümenin keşfi 6. yüzyılda manevra yeteneğini ve rüzgarda yelkenlemeyi geliştirdi. Kış aylarında hava koşullarından dolayı denize açılmak tehlikeliydi ve gemiler limanlarda demirli bekletilirdi. Sonbahar ve ilkbahar arasında denize açılmak yasaklanmıştı. Latin yelkenli gemiye göre avantajları olan kok ve korak gemi türlerinin geliştirilmesiyle kışında denize açılmak mümkün olmuştur. Ayrıca uzak doğudan gelen pusula ve rüzgar gülü 15. yüzyıl açık deniz egemenliği için gerekli koşulları sağlayan teknik becerilerdi. 16. yüzyıl ortalarından itibaren karavel tipi gemi yapımı önemli yayılma sağlamıştır. Avrupalılar su ve rüzgar gücüyle çalışan değirmenleri, yay limancılığını ve başka birçok aygıtı geliştirmiş ve böylece insan gücü için yeni hareket ettirici güç kaynakları oluşturmuştur. Gerçekte Avrupa uygarlığı daha güçlü olan ve dünyada herhangi bir yerde kıyasla şu veya bu şekilde daha çok enerji kullanan rüzgar ve su motorlarıyla ayakta duruyordu. Teknolojinin ortaçağ Avrupa'sının yükselmesinde katkıda bulunduğu tek alan tarım değildi. Askeri alanda teknolojik yenilikler sonunda Avrupa'nın küresel egemenliğine kadar giden feodalizmi karakterize eden bazı benzersiz gelişmeleri de ortaya çıkarmıştır. Avrupa feodalizminin tamamlayıcı öğelerinden biri olan zırhlı şövalye, anahtar bir teknoloji olan üzengi sayesinde ortaya çıkmıştır. Bu küçük ve ilk bakışta önemsiz gibi görünen aygıt, tüm savaş tarihini değiştirmiştir. Çünkü atın üzerinde şimdi çok daha rahat ve dengeli bir biçimde oturan süvari, ellerini savaşmak için daha etkili kullanmaya başlamıştır. Bu noktadan süvari, savaş alanlarının en müthiş gücü olacaktır. Böylece şövalye, dönemin Avrupa'sına damgasını vuran saygın ve etkili bir kişi haline gelmiş ve şövalyelik de dönemin en belirgin toplumsal ve siyasal kurumu olan feodalizmin temelini oluşturmuştur. Bu teknik devrimler tarım yaşamında tam bir yenileşmeye yol açar. Önce bütün işletmelerde ürün daha çok önem kazanmıştır. Seigneur'un kendine ayırdığı toprakları sürüp ekebilmek için agaryaya koşacağı o kadar fazla insana gereksinmesi kalmamıştır. Birkaç kişi yetmektedir ona. Öyle olunca da geri kalanını çağırmaz. Anlaşılır onlarla. Angarya hizmeti yerine para ya da tarım ürünü ister. Böylece seigneur'lük topraklarında angaryalardan çoğu kaybolur gitgide. Teknik gelişmelerin doğrudan etkisi olarak eski çalışma edinimlerinin ödentilerine dönüşmesi toprak sahibine iki kaynak sağlamıştır. Ürün olarak ödenenler evinin geçimini sağladığından kendine ayırdığı toprağı azaltır. Bir bölümünü kiralar ve giderek karını çoğaltır. Para olarak ödenenler ise daha çok satın alma olanağı verir ona. Böylece senyor toprağına çok daha az sıklıkla bağlıdır. Rantlar gelirleri arasında gitgide büyük yer tutar ve malikane dışarıya açılmaya başlar. Emeğin veriminin artması ve angaryaların azalışı, köylünün kendi işlettiği topraklarda daha bol ürün elde etmesine olanak sağlar. Bu durum köylülerin daha iyi beslenmesini sağlamıştır. 1000 yılından sonra kıtlıklar gitgide seyrekleşir ve kaybolur sonunda. Bunun yanı sıra nüfus düzenli olarak artmaya başlar. Nüfus artışı öteki teknik yeniliklerle birleşerek bir büyük harekete yol açar. Bu tarıma toprak kazandırmaktadır. Avrupa 950 ve 1100 yılları arasında bu uğraşlarla çalkalanır. Bu gelişmelerin doğrudan sonucu alışverişteki canlanış olur. Bin yılında çalışanlar hemen hemen yalnız köylülerdir ve topraktan şövalyelerle ruhbanın temel gereksinimlerini çıkarmanın kavgası içindedirler. Zamanla tarımdaki çalışmanın veriminin artmasıyla senyörlüğün gelirlerindeki hissedilebilir bir gerileme olur ve böylece alışveriş senyörlük çerçevesinin dışında artmaya başlar. İktisadi ilişkilerde bir açılış, genel bir yumuşama olmuş ve servetlerin dolaşımı hızlanmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak para günlük yaşamda önem kazanır. Mücevherat hazinelerinde hareketsiz kalmış değerli madenler dolaşıma koyulur. Ancak yetersizdir. Çünkü ağırlığı az, düşük ayarda para basılır. Nakit yayıldıkça da değeri düşer. Giderek satın alma gücü azalır. İktisadi gelişmenin son bir sonucu şudur. Fiyatlarda yükseliş başlar. ağır ama süreklidir. Gezilerin yeniden sıklaşması, yolların canlanışı, tarım ürünleri için ayrı bir pazarlama fırsatı yaratır. Köylü elindeki ürün fazlasını konaklama yerlerine çıkarır. Nakit tarım kesimine de girer böylece. Ayrıca küçük çiftçi bu paradan pek yararlanamaz. Aldığının büyük bölümü senyörlere, dinsel kurumlara almaktadır. Bunun sonucu olarak da aristokrasinin giderlerini hissedilir biçimde artırır. Özellikle kilise adamları bu yeni nakit kaynaklardan tapınakların güzelleştirilmesinde yararlanırlar. Yeni kiliseler yapılır, heykel atölyeleri açılır. Avrupa aristokratlarının lüks yaşama düşkünlükleri yolların tüccarlarla dolmasına yol açmıştır. Bu gezici tüccarlar kervanları halinde dolaşırlar ve çeşitli yerlerde ve zamanlarda fuarlar kurarlardı. Yolların yeniden canlanışı gibi ticari alışverişteki yenilik de batının en kayırılmış bölgelerinde kent yaşamının yeniden doğuşuna yol açar. Yeni kent eski bir Roma sitesinin yanındadır. Eski kent surlarla çevrili, içine kapanıktır. Yenisi ise surların dışında açık bir yerde, ticari alışverişe ayrılmış ve içinde her hafta bir pazarın kurulduğu çoğu kez geniş bir alanın çevresindedir. Üzerine hanların sıralandığı yolları başlıca gidiş geliş eksenine göre uzanır. Evleri bile öyledir. Bu yeni kent oluşturanlar çeşitli çevrelerden gelen insanlardır. Ancak kökenleri ne olursa olsun hepsi de aynı sosyal sınıf içinde karışmıştır birbirlerine. 5. yüzyıl ortalarına doğru ortaya çıkan bu sınıf her şeyden önce belli bir iktisadi görevden nitelenir. Üyeleri ticaret ve zanaatta uzmandırlar. Öyle olduğu için de kentte asıl zenginlik toprak değildir. Külçe ya da nakit olarak paradır. Değerli malların stokudur. Çok daha hareketli değerdedir bunlar. Bu nedenle kentte servetler çok daha çabuk oluşur ve dağılır. Zamanla bu sınıf feodal rejimin düzeltilmesini istemeye kalkar. Kentlerin ortaya çıkışı çevrede derin değişikliklere yol açmıştır. Önce kentlerin gelişmesi kırsal kesime para ekonomisinin girmesini destekler. Tacir kent zahirenin sürekli sergilendiği bir mağazadır önce. Büyük bir hızla soyluları yüksek ruhban sınıfının tüketime götürür ve kent tarımdaki yeni uygulamalardan doğan büyük servet fazlasını kasalarına akıtmaktadır. Diğer yandan kentlerde böylece biriken taşınır değerler kredi yoluyla sonra yeniden dağıtılır. Tacirler ılcıları olan tarım çalışanlarına ödünç para verirler ve faizli ödünçlerin çoğaldığı görülür. Böylece kentin varlığı paranın dolaşım hızını arttırırken tarım ekonomisini ve tarım işletmelerinin gitgide dışa açılışını çabuklaştırmıştır. Bu gelişmeler sonucunda bazı bölgeler hariç insanları birbirinden ayıran büyük alanlar artık bitmiştir. Mesafeler devam etmekle birlikte artık bunları aşmak daha kolaydır. Çünkü nüfus artışıyla birlikte güçleri artmaya başlayan, yeni oluşan veya durumlarını sağlamlaştıran iktidarlar artık ufukları genişlediğinden yollara özen göstermektedirler. Yol olmadan hiçbir şey olmayacak olan kentsel burjuvazi, vergiler ve harçlar yoluyla büyük miktarda gelir elde ettikleri ticaretin gelişmesiyle yakından ilgilenen krallık ve prenslikler yollara aynı derecede önem vermektedirler. Kral ve prenslerin bu önem verilişlerinin bir nedeni de geçmiştekinden daha bilinçli olarak emirlerinin ve ordularının serbestçe gidiş gelişimine bağladıkları hayati çıkarlardır. Yolları asıl iyileştiren etken, yol yapım ve bakım tekniklerindeki gelişmelerdir. 16. yüzyıl boyunca Avrupa'nın bütün nehirleri üzerinde sayılamayacak kadar köprü kurulmuştur. Koşum tekniğinde meydana gelen gelişmelerde de araba taşımacılığının verimi yüksek oranlarda artmıştır. Arabanın yaygınlaşması haberleşme konusu da etkilenmiş, ilk posta arabaları ortaya çıkmıştır. Avrupa sınırlarında bulunan uygarlıklarda olan ilişkilerinde benzer bir şekilde değişime uğradığını görmeye başlamıştır. Akdeniz'de gittikçe artan sayıda gemi dolaşmaktadır. Limanlar büyük ticaret merkezleri haline gelmiştir. Venedik ticaretinin yayılma alanı giderek büyümektedir. Tuna ovaları oyaların yollarında artık kervancıların büyük arabaları dolaşmaktadır. Bu ortamda Doğu ile olan ilişkiler daha kolay ve daha yoğun olmakla kalmamış, eskiye göre temel bir farklılık kazanarak nitelik de değiştirmiştir. Dün hemen hemen sadece ithalatçı olan Batı artık mamul malların başlıca ihracatçısı haline gelmiştir. Batı'nın ihraç ettiği malların içinde önemli ve daha fazla yer tutan yünlü dokumadır. Yünlü dokuma merkezleri hemen hemen her yere yayılmıştı. Bu yünlü dokuma tezgahları iç piyasadan çok dış pazarlar için üretim yapıyorlardı. Geç Ortaçağ. İç yerleşme hareketi 1150 yılından sonra Batı'nın eski ülkelerinde ağırlaşmaya başlar. Gerçi 15. yüzyılda da kimi yerlerde denizden toprak kazanıldığı ya da yeni köylerin kurulduğu görülmektedir. Ne var ki genel olarak ekilebilir toprak düzeyi pek artmamaktadır. Gerçekten de tarıma toprak kazandırma o günkü tarım tekniğinin kullanılabileceği son sınırlarına varmıştı. Ve 15. yüzyılda o büyük yenilenişten beri bu teknikte hissedilir bir değişme olmamıştı. Hatta kazanılmış kimi toprakların verimsiz olduğu anlaşılmış ve birkaç hayal kırıcı denemeden sonra terk edilmiştir. 15. yüzyılın sonlarına doğru yaşanan kuraklık, tarımı çok olumsuz etkilemiş ve Avrupa'dan uzun bir kıtlık dönemi yaşanmıştı. 1347 ila 1353 arasında Batı Avrupa yaklaşık 25 milyon kişinin ölümüne yol açan büyük veba salgını tarıma ikinci bir darbe indirdi. İş gücü kaybının doğal sonucu olarak ücretler yükselince, Baltık ülkeleriyle Slav ülkelerinden büyük çapta tahıl ithal etmek çok daha ucuza geldi. Bu yeni oluşum köyler ile küçük soylardan oluşan orta sınıfa ağır bir darbe indirirken büyük toprak sahiplerine ve senyörlere yaradı. Köylerin çoğu işsiz kalmış, ucuz ithal tahılla rekabet edemeyen küçük toprak sahipleri ortakçı ve yarıcı durumuna düşmüş, tarımsa kırsal kesimde el koyan kentin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmişti. Çok geçmeden tarlalardaki tahılın yerini sanayi ve ticaret bitkileri aldı. Bir yandan da kentlerin artan et tüketimi ve dokumacılığın ham madde talebini karşılayabilmek için büyük çaplı koyun besiciliğine geçildi. Büyük toprak sahiplerinin durumunu iyice güçlendiren bu gelişme, çiftlerle çevrilerek özel mülkiyet alanlarının otlaklarının ortak kullanım hakkını yeniden elde edebilmek için yüzyıllarca mücadele ederek, köyleri yeniden elde edebilmek için yüzyıllarca mücadele edecek olan köyleri perişan etti. Bu dönüşüm ise ağır toplumsal sonuçlara yol açarken uzun vadede bölgelere göre değişen sonuçlar doğurdu. Bu dönüşümün en önemli göstergelerinden biri yünü dokumanın ortaçağ kentlerinde en önemli endüstri haline gelmesidir. Ham yün genellikle İngiltere, İspanya ve Kuzey Afrika'dan geliyordu. Ham yün önce ayıklanır, tasnif edilir ve yıkanırdı. Yıkanmış ve ayıklanmış yün daha sonra taranırdı. Daha sonraki işlem ise yünü iplik haline getirmekti ve bu işi kadınlar evlerinde, ellerindeki küçük sobalarla çevirerek yapıyorlardı. Geç Orta Çağ'da ise dokuma tekniği alanında her bir sürecin makineleşmesi yönünde önemli gelişmeler oldu. 15. yüzyılda ayaklı dokuma tezgahı, yüzyılın sonlarında ise el çıkırı geliştirildi. Geç Orta Çağ'da bazı bölgelerde dokuma üretimi kapitalist ekonomi biçimine girdi. 1338'de Floransa'da 200'den fazla dokuma atölyesi vardı ve 30 bin insan bez üretiyordu. 15. yüzyılda yaylanan sırık eşliğinde ayakla çalıştırılan torna çalkı geliştirildi. Bunda sürekli olarak aynı yönde değil de bir sağa bir sola doğru kesikli dönme hareketi elde ediliyor ve dönme hareketi ayakla sağlandığından tıpkı ayaklı dokuma tezgahında olduğu gibi iki el boşta kaldığı için işlenecek partiye daha iyi egemen olunabiliyordu. Ticari faaliyetlerin artması sonucu esnaf loncaları kurulmaya, bankacılık ve sigortacılık gelişmeye başladı. Orta Çağ'da kimya tekniği alanında da gelişmeler oldu. Kolay kaynayan sıvıların damıtma yoluyla ayrılması için damıtma düzenekleri geliştirildi. İtalya'da 6. yüzyılda damıtma yoluyla şaraptan alkol elde edildi. Ama kimya ve kimya tekniği açısından daha önemlisi 15. yüzyılda sülfürik asit ve nitrik asit gibi kuvvetli asitlerin keşfiydi. İlk kez 13. yüzyılda üretilen bu asitler şap ve vitriolün sülfat tuzu ya da şap, vitriol ve güherçilerinin kuru damıtılmasıyla üretiliyordu. Nitrik asit yardımıyla gümüş ve altın birbirinden ayrılabildi ve bu nedenle bu asitler metalürji alanının önemli araçları oldular. Romalılar döneminden sonra antik çağın kubbe yapım tekniği yeniden ele alındı ve büyük kiliselerin yapımında özellikle 15. ve 14. gotik mimarisinde önemli yenilikler ortaya çıktı. Karanlık çağların fakirliği taştan anıtların yapılmasını engellemişti. Fakat 15. yüzyılda birlikte Batı Avrupa'sının her yerinde önce manastırlar ve daha sonra katedraller yükselmeye başladı. Bizans tipi kiliselerde merkezi bir kubbe ön plandaydı ve bunlar Karolenj döneminden itibaren biliniyordu. Ancak 6. yüzyılda bundan uzun sütunlardan oluşan bir salonun ön plana çıktığı eski Roma Bazilika Kilisesi lehinden vazgeçildi. Buna ilave olarak çapraz sahın ile haç şeklinde zemin planı bazilikanın ilk örneğini oluşturdu. Binanın ön yüzünün kulelerle ve heykellerle süslenmesi zamanla Roman stili denilen stili ortaya çıkarmıştır. Ancak Roman stilinin yapı prensipleri sınırlıydı. Duvarların ince olması, ağırlık merkezinin yetersiz olması ve pencerelerden yeterli ışık gelmemesi bu stilin zamanla değişmesine ve gotik stilin ortaya çıkmasına yol açtı. Gotik stili 7. yüzyıl boyunca Kuzey Fransa'da ortaya çıkmış ve bu problemleri ortadan kaldırmıştır. 13. yüzyılın önemli iki buluşu sarkaçlı saat ve gözlüktür. Daha önceleri gece ve gündüz, doğal olarak 12'şer saatlik iki dilime ayrıldığından mevsimlere göre saatler farklı uzunluklarda oluyordu. Yazın gündüzün saat süresi daha uzun, gece daha kısa ve kışın ise durum bunun tam tersiydi. Sarkaçlı saatin geliştirilmesiyle mevsimlerden ve gündüz gece oluşundan bağımsız olarak belirli uzunlukta saat birimine erişildi. Bu durum doğadan uzaklaşılması anlamına geliyordu. Geç Orta Çağ'ın kentsel pazar yaşamı ve ticaret trafiği bu gelişmeden olumlu yönde etkilendi. Gözlük de benzer etkiler doğurdu. İç bükey camlı yakın görme için gözlük ise ancak 16. yüzyılda ortaya çıktı. Zaman ölçme makineleri uygarlığın gelişmesinde şaşılacak derecede geç erişilen gereçler olmuştur. Gerçekten Avrupalıların mekanik saatle tanışmaları 17. yüzyıla rastlar. O döneme değin zaman ölçümü gölge saatine, su saatine, kum saatine, değişik tür mumlara ve kokulu saatlere bağlıydı. Zamanın mekanik olarak ölçülmesi yönündeki ilk adımlar çiftçi ya da çobanlardan değil, tanrı katındaki görevlerini düzenli bir biçimde yerine getirme çabasındaki din adamlarından gelmiştir. Keşişler dua etmek için kesin saati bilmek zorundaydılar. Avrupa'nın ilk mekanik saatleri zaman göstermek yerine seslendirmek üzere yapılmışlardı. Bu bağlamda yapılan ilk gerçek saatlerin zamanı duyurmayı amaçlayan donanımlar olduğunu söyleyebiliriz. Batı'nın saatçiliğe giden yoldaki birinci evresi olan saat, makineleri birer ağırlığa bağlı olarak çalışmakta ve belli zaman aralıklarıyla birer gonga vurulan tokmaklarla donatılmaktaydılar. İlk mekanik saat 1360 yılında Henry de Vic tarafından Fransa Kralı 5. Charles zamanında yaptırılmış ve Paris'te Kraliyet Sarayı'na yerleştirilmiştir. Geç Orta Çağ'ın önemli teknik gelişmelerinden biri de Avrupa'yı dünya üstünlüğüne götürecek gelişmelerden biri olan barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlamasıdır. 15. yüzyıldan itibaren barutlu top, saldırı ve savunma tekniğinde büyük gelişmelere yol açtı. Potasyum güherçilesi, kükürt ve odun kömüründen oluşan kara barut, 15. ve 16. yüzyıldan beri havai fişek yapımında Çinlilerce kullanılıyordu. Barut Avrupa'ya Haçlı seferleri sırasında Müslümanlardan veya Marco Polo'nun Çin'e yaptığı gezilerden geçmiş olabilir. Barut ve ilk ateşli silah teknolojisi Çin'de ortaya çıkmasına rağmen büyük topların kökeni görünüşe göre 1310 ila 1320 yıllarında Avrupa'dadır. İlk bilinen kara barut reçetesinde yaklaşık 1300 tarihlerinde Liber Ignium, ateş üzerinde kitap adlı el yazmasında rastlanmaktadır. Efsanevi bulucusu sayılan Bertolt Schwarz, bu buluşu nedeniyle 1388'de ölüme mahkum edilmiştir. Savaş topunun gemilere yerleşmesi ilk kez 1338'de İngiltere'de görülmekle beraber, 1372'de 40 büyük Kastilya teknesi, topu olmayan ve kendilerini savunmaktan aciz İngiliz teknelerini toplarıyla tahrip etmişlerdir. İngiliz teknelerinin topla silahlandırılması 1373 yılında kural haline gelmiştir. Barutlu topların üretimi ve kullanımı, döküm işçiliği, dövmecilik, marangozluk, dülgerlik ve kara barut hazırlama gibi çok yönlü zanaatsal uğraşı birlikte getirdi. Böylece zamanla bütün işleri kapsayan yeni bir zanaatkar tipi olarak kovancı ortaya çıktı. Kovan yapımında kullanılan demir döküm tekniği uzak doğudan bağımsız olarak batıdan geliştirilmiş bir tekniktir. Kovancılar zamanın mühendisleriydi. Metal ve ağaç işçiliğinin yanı sıra kimya tekniğinde kullanarak mermi üretiyorlardı. Top dökümü önceleri tuştan, sonraları demirden yapıldı. Top mermisi 1400'lerde ancak 200 metre kadar uzağa fırlatılabiliyordu. Avrupalı askeri mühendisler ve dökümcüler belki kendi aralarında daha yoğun bir rekabet nedeniyle etkin top yapım teknolojileri geliştirmiş ve silah tasarımındaki üstünlükleriyle Avrupalılar teknolojiyi ilk olarak öğrendikleri Asyalı meslektaşlarını geride bırakmışlardır. Bizans'ta bilim ve teknoloji. Roma'nın milattan sonra 476'da yıkılmasından sonra başkenti İstanbul olan doğu bölgeler giderek Yunanca konuşan bir Bizans imparatorluğuna dönüşmüştür. Başında bir imparatorluğun bulunduğu ve karmaşık bürokrasilerin gizli dolaplar çevirerek yönettiği bir Hristiyan devleti olan Bizans İmparatorluğu 1453 yılında Osmanlı Türklerine yenilip ortadan kaldırılmadan önce 1000 yıl ayakta kalmıştır. İmparatorluk Mısır'ın tahıl ambarlarını elinde bulundurarak gelişmiş ve zengin imparatorlar eski yüksek öğrenim kurumlarının çoğunu koruyup desteklemiştir. Bizans İmparatorluğu'nda bilim ve fikir hayatı ilk 200 yıl boyunca Hristiyan dünyası ile Antik Yunan ve Latin dünyası arasındaki ilişkilere sıkı sıkıya bağlıdır. Büyük Konstantinus ile birlikte Hristiyanlık resmen kabul edilmekle beraber antik geleneğin devlet ve fikir hayatı üzerine birinci derecede etkili olduğu kesindir. Hristiyanlığın kültür ve sosyal hayatta tam anlamıyla yerleşmesi birkaç yüzyılın geçmesi gerekiyordu. Putperestliğin son kalıntıları 6. ve 7. yüzyıllarda kaybolmuş, antik düşüncenin son kalesi olan Atina Üniversitesi 529 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Diğer yandan Herakleios döneminde Grekçenin resmi dil olmasıyla düşünce hayatı yeni bir değişikliğe uğramıştır. Bu arada Helenistik düşüncenin devam ettiği Mısır, Suriye ve Filistin Müslümanlar tarafından fethi bütün bilim ve kültür hayatının İstanbul'da toplanmasına yol açmıştır. Yunanca konuşan Bizanslı bilim adamları fen bilimleri alanında ilk çağların Yunan biliminin çoğunu devralmıştır. Aristo, Öklit ve Ptolemyos'un tanımışlar ve Bizanslı astronom ve matematikçiler bazen daha önceki Yunan ve dönemin Pers kaynaklarına dayanarak karmaşık çalışmalar da üretmiştir. Takvim çalışmalarına ek olarak astroloji ögesi de Bizans astronomisinin özellikleri arasına girmiştir. Aynı şekilde uzmanlar müzik ve matematiksel müzik kuramı konularında belki ayinsel amaçlarla araştırmalar yapmıştır. Tüccar ve esnaflar lonca teşkilatları kurmuşlardı. Mambul eşyalarda devlet kontrolü vardı. Bu bakımdan kaliteye önem veriliyordu. Kumaş ve halı dokumacılığı, işlemecilik, dokuma boyacılığı, kuyumculuk, camcılık sanayinin önemli kollarındandı. Akdeniz Bizans Gölü durumunda olduğundan Asya, Avrupa ve Afrika'ya üretilen sanayi mallarının satışı deniz yoluyla yapılırdı. İmparatorluk doğuda Asya ve Rusya ile kuzeyde İskandinavya'da doğru geniş bir ticaret ağı geliştirmişti. İpek üretimi başlangıçta Çin'den ithal edilen ipek böceği ve tekniklerle imparatorlukta genişlemişti. Aynı zamanda Çin'den getirilen baharatları, kıyafetleri ve halıları içeren çok çeşitli lüks mallar kuzeye gönderiliyordu. İpek üretimi ve ipekli kıyafetlerin imalatı Bizans'ın ekonomik hayatında temel endüstri olmuştur. İpek böceği ve ipek üretim teknikleri Perslerin vasıtasıyla Bizans'a geçmişti. Hem ham hem de mamul ürün olarak ipek ve onunla imalatı Bizans'ta imparatorluk tekeli haline geldi. Dokumaların teknik mükemmelliği ve işçiliğin kalitesi Bizans'a bu ticaretin Batı Avrupa'ya doğru tekelini verdi. Ham ipek ve aynı zamanda ipekli kıyafetlerin üretimi Bizans İmparatorluğu'na büyük bir zenginliğe kavuşturdu ve İstanbul'u o dönemde dünyanın en güzel şehri yaptı. 15. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Bizans İmparatorluğu'nun tipik ticaret gemileri, itme kuvvetini bir tek Latin yelkenden alan, arka bodoslamada bulunan iki yönlendirme küreği tarafından yönlendirilen, gövdeye yuvarlak bir görünüş veren, kavisli baş ve kıç bodoslaması olan, derin omurgası olmayan, 250 dead ve white tondan daha hafif küçük gemilerdi. Bundan 15. yüzyıl sonuna kadar bütün Akdeniz gemileri standart nitelikleri olarak kalmıştır. Orta Çağ boyunca 16. yüzyıl sonuna kadar Akdeniz'de yarışan güçlerin başlıca saldırı silahı hafif savaş kadırgası olmuştur. Roma İmparatorluğu'nun son yıllarında İmparatorluk donanmasının başlıca savaş gemisi üst üste iki sıra Liburna kadırgasıydı. Küçük bir prova direği ve bodoslama yelkeni baş bodoslamasının suyun altında kalan kısmında mahmuz, koçbaşı, bazen de orta kısmında savaşçıların yer aldığı kulesi vardı. Erken Bizans döneminde gerçekte tamamen yeni bir gemi tipi olan Dramon'un ortaya çıkartan bir takım köken değişiklikleri yapılmıştır. Bizans donanmasında değişik zamanlarda farklı tipte kürekli savaş gemileri de kullanılmıştır. Önceleri düşman gemilerini batırmak olan deniz muharebelerinin hedefi zaman içinde onları aborde ederek ele geçirmeye dönüşmüştür. Bu durum Akdeniz'de kürekli gemilere dayanan savaşlar dönemi bitinceye kadar sürmüştür. 15. yüzyılda İstanbul'da İmparatorluk donanmasının başlıca silahı, bileşimi çok tartışılan bir tür yanıcı sıvı olan geminin baş tarafından dökülen Rum ateşiydi. Bizans'taki yüksek sınıflar arasındaki herkes, vatandaşlık için iyi bir eğitimin vazgeçilmez olduğuna inanıyorlardı. Cahillik şiddetle küçümseniyordu. Bizans yüksek ve orta sınıf yönünden eğitilmiş bir toplumdu ve Greko-Roman dünyasında hiçbir zaman kopmamıştı. Her ne kadar kendilerini Roma'nın varisi olarak kabul etmişlerse de tümüyle Yunanca eğitim görüyorlardı. Bizans'ta dünyevi öğretim 6 ila 8 yaşlarında başlar ve genellikle kasabalar ve bazen de köylerde yapılırdı. Varlıklı aileler çocuklarına özel öğretmenler tutarlardı. Bu dönemde çocuğa okuyup yazma öğretilirdi. Dilin helenleştirilmesi amacıyla 10 ila 12 daha ileri yaşlarda gramere başlanırdı. Yüksek öğretim ise tarihçiler tarafından genellikle iki döneme ayrılarak incelenmiştir. İmparatorluğun kuruluşundan Haçlı istilasına kadar, Paleologların ikinci kez Bizans İmparatorluğunu kurmalarından 1453 yılına kadar olan dönem. Birinci dönemde yüksek öğretimle ilgili enternasyonel karakterde akademileri vardı. Atina, İskenderiye, Beyrut, Antakya, Gaza, Efes, Edessa gibi. Bütün bu okullarda Yunanca öğretim yapılıyordu. Hatta hukuk öğretiminde bile öğretmen Yunanca ders veriyor, öğrenciler ellerindeki Latince metinden ders izliyorlardı. Öğrenciler için uygulama okulları kurulmuştu. 1045'te üniversite oluşturuldu. Yüksek öğretimde felsefe ve hukukun yanında tıp, aritmetik, geometri, astronomi, müzik öğretimi de yer alıyordu. Batı Avrupa'da da 1200 yılından önce buna benzer hiçbir şey yoktu. Dini öğretim ise bunlarla yan yana gidiyordu. Teolojinin kiliseye bağlı okullar tarafından okutulmasına rağmen üniversite profesörlerinin bu konuyla ilişkin derin bilgileri vardı. Hristiyanların güçlenip ağır bastıkları dönemde pagan, antik Yunan öğretimine şiddetle karşı çıkanlar olmuştur. Kilise yavaş yavaş bütün öğretime el koymuş ve dini kontrol yaygın, özellikle yoğun bir öğretim yapma olanakları ortadan kalkmıştır. Hristiyanlığın egemen olmaya başlamasıyla antik kültür yenilgiye uğrayıp bilimsel düşünce kaybolup gitti. Özellikle 6. yüzyıl bilim tarihi yönünden en karanlık yüzyıl olarak nitelendirilir. bu yüzyılda Justinus'un emriyle 529 yılında ünlü Atina Akademisi kapatılmıştı. Bu Hristiyanlığın başka bir zaferini Monte Cassino Manastırı'nın kuruluşunu da saptıyordu. Bir ölçüde manastırlar eski yapıtların korumasında önemli rol oynamışlardır. Ancak zamanla araştırıcıların antik yapıtlarda pek ilgileri kalmamıştı. Örneğin tıp alanında manastır mensupları yalnızca pratik ile ilgilenmişlerdir. Üzerinde durulan bir hastanın iyileşmesiydi. Botanik bir ilaç listesi olmuş, batıl ilaçlar tıbbın içine girmiş, tıbbi koleksiyonlar her yazılışta orijinallerinden bir hayli uzaklaşmış, ayrıca orijinalleri de türlü nedenlerle kaybolup gitmişti. Akademinin kapatılması Batı kültürüne en büyük darbeyi indirirken, kaçan temsilcileri Süryanilerin yanında Yunan kültürünün Asya içlerine kadar yayılmasının nedeni oluyordu. İlk Bizans döneminin en dikkate değer doğa filozofu Ioannes Filofonos'tu. Filofonos, M.Ö. 6. yüzyılın ortalarında İskenderiye'de Bizans yönetimi altında yaşayıp çalışmış ve Aristofiziğine karşı Avrupa bilimsel devriminden önceki en kapsamlı araştırmaya başlamıştır. Çeşitli çalışmalarıyla Aristo ve fiziksel kuramının bazı yönleri için çok keskin eleştiriler yapmıştır. Filofonos, Aristo'nun çalışmalarını gözden geçirmeye gelen sonraki Müslüman ve Avrupalı doğa filozofları üzerinde etkili olmuştur. Latince yazmış ve Yunan bilimini araştırmış olmasına rağmen mesleği ve başarıları Bizans bilim geleneğinin dönüm noktasını oluşturmuştur. İstanbul'da 130 yılında kurulan üniversite 3. Leo döneminde kapatılmıştır. 3. Leo kendi görüşlerini benimsemeyen profesörleriyle birlikte üniversiteyi ateşe vermiştir. Tüm bu okul kapatmalarından sonra bile devlet ve kilise okulları matematik bilimlerinde, fizik bilimlerinde ve tıpta eğitim vermeyi sürdürmüş ve kitaplıklar öğrenim merkezi olarak yerini almıştır. Yatakta tıbbi tedavi kuruluşu olarak gerçek hastane, kayda değer bir Bizans yeniliğiydi. Bu hastane bugünkü hastaneler gibi temel olarak bilimin değil ama tıbbi teknolojinin bir merkeziydi. Bizans İmparatorluğu içinde hükümetin, kilisenin ve destekleyici asil sınıfların cömertliğiyle ortaya çıkan hastaneler bir ölçüye kadar tıbbi araştırmalarında merkez olmuştur. Ayrım sonu sayfa 104.